Ayrım 5.
Sayfa 58. Ne olacak, kız değil mi? Nasılsa birini buluruz. Bizimkilere bakarsan, evdekilere yani, derslerden ne habermiş? Onlar bu kız dalgalarından çakmazlar. Varsa yoksa dersler. Dersler mi? İdare ediyoruz. Bizimkiler gençliktir, olur falan diyorlar. Gençlikmiş, olurmuş, işe bak. Onlar bu işleri unutmuşlar, fosilleşmişler. Canımı sıkan şey evden para istemek zorunda olmak. Haftalık dedikleri de hesap kitap. İşte ne yersin, ne içersin, bir de sinemaya gidersin hesabı. Sıkılıyorum. Para istemek çok zor geliyor. Neyse ki annem arada bir görüyor. O da artık bununla idare et diyerek. Biz de kendimizi göstereceğiz. Öyle şeyler yapacağız ki, vay be şunlara bak, neymişler de bizim haberimiz yokmuş diyecekler. Kimlik arayışının önemli alanları cinsel, toplumsal, meslek. Çocukluktan çıkıp da erişkinliğe geçerken durumu askıya alma. Ben kimim? Başkaları beni nasıl görüyor sorularına yanıt bulmak. Rol kargaşası bu. Kimlik arayışının önemli alanları cinsel, toplumsal, mesleki. Cinsel kimlik bu dönemde önemli sorgulanıyor. Bunun içinde karşı cinsten birinin beni nasıl bulduğu çok önemli. Genç erkek bir kız arkadaş bulmayı, onunla konuşmayı çok istiyor. Genç kız da bir erkek arkadaşı olmasını, onunla konuşmayı özlüyor. Bu arkadaşlıklarda büyüklerin sandığı gibi organ cinselliği ön planda değil. Gençler diğer cinsten arkadaşlarıyla uzun saatler boyunca konuşuyorlar. Birbirleriyle konuşmak onların cinsel kimlik arayışlarındaki bunalımı yatıştırıyor. Birbirlerinin duygularında, düşüncelerinde, beğenilerinde kendilerini arıyorlar. Kendilerini başkasının gözüyle görmek istiyorlar. Ben kimim sorusunun karşı cinsten birinin yanıtıyla açıklık kazanması çok önemli. Kız arkadaşıyla erkek arkadaşıyla arasının bozulması büyük bir üzüntüye yol açıyor. Neredeyse dünyanın sonunun geldiğini düşündürüyor. O dönemde de ne çok yanlış anlama oluyor. Sen yanlış anladın, beni anlamadın, öyle demek istememiştim. Bak benim söylediğim neydi sözleri sık sık duyuluyor. İlk gençlik bu. Anlaşılmak istiyor. Anlaşılmak ve kabul edilmek. Ama içtenlikle, bütün duygularıyla. Anlaşılmak ve kabul edilmek. Bunun için bütün hayatını vermeye hazırdır. Toplumsal kimlik toplumun gözünde kabul edilmektir. Toplum evdekilerdir, okuldakilerdir. En çok da arkadaşlardır. Yeni genç insan bu arayışta toplumun kendisini kabul etmesini ister. Bunun kolay yolu toplumdaki kahramanlara benzemektir. Toplumda yaratılmış kahramanları öykünmek ya da kahraman yaratmak dönemleri. Kovboy filminden çıkan gençlerin ellerini olmayan bir tabancayı en çabuk çekmek için hafifçe yanlarından sarkıttıkları dönem. Pop şarkıcılarının efsaneleştikleri dönem. James Dean'in ölümsüzleştiği dönem. Biz Fenerbahçeliyiz, büyük bir camiayız dönemi. Toplumsal kimlik kazanırken yaşanan bir serüven dönemi. Güç ve zevkli dönemler. Zevkli ve güç dönemler. Ya meslek kimliği? Ben ne yapabilirim? Ben ne yapmalıyım? Ben ileride ne olmalıyım sorularının sonsuz uçlu yanıtları. İlkel toplumun gençleri için ne kolay yanıt verilecek bir soruydu bu. Avlanırım, savaşa katılırım, törenlerde dans ederim. Şimdi öyle mi ya? Meslek sorunu her gencin önünde büyüyen bir bilmece. Ben ne yaparımla bitmeyen bir bilmece. Ne yaparsam daha iyi olurla başlayıp onu yapabilir miyimle süren, nasıl olacağını bilmiyorumla iyice çetrefilleştiren bunaltıcı bir bilmece. Ama meslek kimliği geleceğin her alanına damgasını vuracak dönemde bir sorundur. Artık insanın yaşamı boyunca uğraşacağı iş, onun getireceği gelirle bütün hayatını düzenleyeceği ekonomik kaynak, toplumda onunla değer kazanıp onunla değer kaybedeceği bir etiket. Meslek kimliği de bu dönemin önemli arayışlarından birisi. İşte bu dönemi, bu arayışları başarıyla sürdüren bir genci mutlu kılan öğe kazanılmış kimliktir. Eğer bu dönem başarıyla geçirilmezse, genci bekleyen tehlike kimlik bunalımıdır. Kimlik bunalımı, genç insanın kendine güvenini azaltan ya da yok eden, onu kendi gözünde değersizleştiren, verdiği kararlara güvensiz kılan bir bunalım. 12 Eylül döneminde ülkemizde pek çok genç bu bunalıma düştü. Bildiğim bir araştırma yok ya da ben bulamadım ama kişisel gözlemlerim pek çok genç insanın bu dönemde kimlik bunalımına düştüğüdür. 12 Eylül'ün yapısına yakından bakınca buna şaşmamak gerekiyor. 12 Eylül dönemi sadece bir zaman dilimi değildir. Bu dönemi sosyal, kültürel, siyasal özellikleri olan bir dönem olarak tanımak zorundayız. Böyle bir yakından bakışta görürüz ki 12 Eylül dönemi insanlardan belirli şeyleri isteyen bir özel normlar sistemi olma çabasındadır. Bu özel normlar sistemi özellikle genç insanı belirli kalıplar içine sokmaya çalışmış, bu kalıpların içine girmek istemeyenler için çok yönlü bir ceza tehdidi sürdürülmüş, bu kalıpların içine girenler için ödüller sunulmuştur. 12 Eylül döneminin özel normlar sisteminin kalın hatlarla çizilen gençlik ideolojisi, sosyal açıdan büyüklerinin dediğini doğru kabul eden, bunları ancak izin verilmiş kalıplar içinde tartışmaya istekli, kültürel açıdan Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber kabul eden, onun büyükler tarafından yapılan yorumlarının dışına çıkmayan, izin verilmiş kitapları okuyan, izin verilmiş müzikleri dinleyen, siyasal açıdan siyasete hiç karışmayan, siyaseti çirkef gören, onu büyüklere bırakan bir gençliktir. Böyle bir gençlik arayışı, genç insanın kimlik arayışı süreciyle çok ters bir tutum olmaktadır. Genç insanın kendi kişiliğini bulmaya yönelik çabaları, onu büyüklerinin dediğini kabul eden, onları yapan, onun dışına çıkmayan birisi yapmak isteyen resmi gençlik ideolojisiyle çatışmaktadır. Özellikle eleştirel zeka yapısında olan, özgür düşünceye açılmak isteyen, diğer bir deyişle gerçekten çağdaş ve uygar olmaya aday gençler, topluma verilmeye çalışılan genç insan modeliyle kesin bir uyuşmazlık içine düşmekte, en büyük sıkıntıyı bu gençler çekmektedirler. Buna karşılık daha kolaycı, gününü gün etmek isteyen, bireyci çıkarına yönelmiş bir genç, bir modele uymakta güçlük çekmemekte, bunun bedelini de kişiliğini teslim etmekle ödemektedir. Aslında genç insanın bu dönemdeki cinsel, toplumsal, meslek kimliğinin her yanı da ağır baskı altındadır ve kimlik bunalımı bu nedenle de ağırlaşmaktadır. Cinsel kimlik arayışı bu alandaki ağır baskılar nedeniyle duraklamakta, toplumsal kimlik yine sürekli baskılarla ezilmekte, meslek kimliği de hiçbir yanı gence yardımcı olmayan eğitim-üretim sürecinde örselenmektedir. Aslında gençlerin kimlik bunalımı toplumumuzda bir buzdağı görünmektedir. Yardım aramayı düşünebilen, bulmaya moral ve ekonomik gücü yeten az sayıdaki genç insana karşılık büyük bir gençlik kitlesi bu bunalımı yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Bu durumda genç insan için iki seçenek vardır. Ya bunalmak ya da düzenin istediği insan olarak rahatlamak. Düzenin istediği insan olmaksa artık hiçbir zaman kendisi olamayacak, insanın başkalarının istediği insan olmaya teslim olması demektir. Genç insana hangisini seçmeyi önermeliyiz? 6. Çağ, genç erişkinlik, 15 ila 24 yaş. Hayat insan için bir serüvendir. Deneme sınama serüveni. Kimlik arayışını başaran genç artık kendini tanımıştır, ne yapabileceğini bilmektedir. Başkasıyla yakın bir ilişki kurmaktan korkmaz. Başkasıyla kuracağı bir ilişkide kendini kaybedip gideceği korkusunu duymaz. Bu dönem genç insanın yakınlaşma dönemidir. Yakınlaşma, genç insanın kendi içinde olgunlaşmasıyla başarabileceği bir iş. Daha önceki dönemde yakın ilişki kurmaktan kaçınırdı. Yakınlarında özveri gösteremezdi, ödün veremezdi. O dönemde anlaşılmayı, kabul edilmeyi beklerdi. Oysa bu dönemdeki genç artık yakın ilişkilerinde özveri göstermeye hazırdır, ödün vermeye hazırdır. Anlaşılmak kadar anlamaya da çalışır, kabul edilmek kadar kabul etmeyi de başarmaktadır. Böylece başarılı bir yakınlaşma edimi gerçekleştirilebilen genç, bu dönemin olumsuz niteliği olan yalnız kalmadan kurtulur. Yalnız kalmaya karşı yakınlaşma, dönemin çekirdek çatışması budur. Gerçek anlamda cinsel yakınlık da bu dönemde kurulabilir. bir önceki dönemin cinsellik olgusu kimlik arayışının bir parçasıydı. Bu dönemdeki cinsellik ise gerçek anlamda üretimsel cinselliktir. Bu dönemde kaç kovala cinselliği yerine sevgi, dostluk, birliktelik, cinsellik bütünlüğüne bırakmıştır. Genç insan artık yakın ilişki kurmaktan korkmaz. Hayatın karşılıklı yakınlaşma olduğunu anlar. Bunun önemini kavrar. Sevmenin ve üretmenin nasıl büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu kavrar. Ya başaramazsa, işte o zaman genç insanı yalnızlık beklemektedir. Acı bir yalnızlık duygusudur bu. Bütün birikimleriyle, bütün hayat deneyleriyle koca dünyada yapayalnız kalmıştır. Hele de bir önceki dönemde kimlik arayışını başarılı geçirmemişse, bu dönemin yalnızlığına kapı açılmış olacaktır. Genç tam olgunlaşma çağında bir önceki dönemin çalkantılarını atlatamadığı için yakınlaşmanın gerektirdiği özveriyi gösteremeyecek, ödünleri veremeyecek, kendini kaybetmekten korkacaktır. Sanki tam da beni anlatmışsınız. Şimdi düşünüyorum da neden bir türlü yakın dostluk kuramadığımı anlamaya başlıyorum. Size inanması güç gelecek ama karımla bile yakın bir dostluk kurmayı başaramadım. Hep neden diye düşünmüşümdür. Neden benim de yakın dostlarım olmadı? Neden içimdeki yalnızlık duygusunu tam olarak atamadım? En yakın ilişkide bile yaşadığımız her şeyi tam olarak paylaşamadım. Cinsel ilişki en yakın ilişki değil mi? Artık bundan yakın ne olabilir, değil mi? O anda bile bir türlü çok yakın olamadım. Bencillik mi diye düşünmüşümdür. Çok bencil biri miydim ben? Vermek yerine hep almaktan hoşlanan biri miydim? Sevmekten çok sevilmekten hoşlanan, anlamak yerine anlaşılmaktan hoşlanan, kabul etmekten çok kabul edilmeyi bekleyen, belki de kendimi hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu duyamayışım bundandı. Belki de o kimlik arayışı dediğiniz dönemi başarıyla geçirememiştim. Şimdi bu muydu demekten kendimi alamıyorum. Yalnızlığımı hep talihsizlik saydım. Evet, talihsizlik. Bir türlü anlaşılmayış. Bir türlü o yakın dostluğu kuramayış. Sizi yanıltmayayım. Öyle dostu olmamış, sevip sevilmemiş biri değilim. Benim de dostlarım oldu. Sevdim, sevildim, cinsel ilişkiler kurdum. Ama işte bir eksiklik vardı. Hepsinde de bir eksiklik vardı. Bir türlü derindeki yalnızlığını paylaşamayan bir eksiklik. Ama suç bende miydi? Elinizi vicdanınıza koyun da düşünün. Suç benim miydi? Benim koşullarımda başka türlü bir insan olabilir miydim? Bunca baskının altında doğru dürüst gelişebilir miydim? Siz de biliyorsunuz ya da umarım biliyorsunuzdur. Bütün çocukluğum başka türlü baskıyla geçti. Hele gençliğim. Ne çok baskı vardı. O zaman bunları baskı diye almamışım. Şimdi çok iyi anlıyorum. Hepsi de baskıydı. Hep aman yanlış yapmayalım diye yapılan baskı. Hep daha iyi olalım diye yapılan baskı. Sonuç ne oldu? Yanlış yapmayalım diye hiçbir şey yapamaz olduk. İyi olalım diye ne olduğumuzu, ne yapacağımızı bilemez olduk. Bu yalnızlık duygusu içimize kendiliğinden mi yerleşir? O dönemi başarılı geçirmekten söz ediyorsunuz. Benim başarı şansım var mıydı? Yoktu. Şimdi anlıyorum. Biz hayatı daha baştan kaybetmişiz. Ön yargılarla, bilinçsizlikle, geçmişin yüküyle. Bu toplum gençlere güveniyor mu? Biz gençliğe güveniyoruz. Gençlikle ilgili özel günlerde, örneğin 19 Mayıs'ta gençlikle ilgili toplantılarda ve benzeri, yetkililer birbiri ardından çıktığı kürsülerde bu sözü söylerler. Acaba gerçekten böyle mi düşünürler, yoksa böyle söylemek gerektiği için mi böyle söylerler? Dinlerken bunu düşünürsünüz. Devlet yetkilileri, politikacılar, öğretmenler, ana babalar gençliğe güvenirler mi? Gördüğüm gençler bunu doğrulamıyor. Ne demektir gençlere güvenmek? Bunu düşünmek gerekiyor. Gençlere ya da birine güvenmek, sırtını sıvazlayıp ben sana güveniyorum demek değildir. Güvenmek, onun kendi kararlarını verebileceğini kabul etmektir. Verdiği kararlara saygı duymak demektir. Onun verdiği kararların bizim istediğimize uymasa da doğru olabileceğini kabul etmektir. Güvenmek, genç insanın ya da birinin kişiliğine saygı gösterebilmektir. onun bizden başka biri olabileceğini, bizimkinden ayrı düşünceleri olabileceğini, bizimkinden başka duyguları olabileceğini kabul etmektir. Kabul etmek, kabul eder gibi yapıp fırsat kollayarak tuzaklar kurmak değildir. Kabul etmek, içine sindirmek, olabilirliğine inanmak, saygıyla karşılamaktır. Güvenmek, genç insanı özgür bırakmaktır. Onun üreticiliğine, yaratıcılığına güvenerek özgür bırakabilmektir. Güvenmek, genç insana sorumluluk verebilmektir. Onu hayatın sorumluluklarına katabilmektir. Ona sorumluluk almak için gereken fırsatları verebilmektir. Güvenmek, genç insana yetki verebilmektir. Hayatın yetkilerinden gencin payına düşeni ona verebilmektir. Giderek onun yetkilerini artırabilmektir. Bu toplum gençlere güveniyor mu? Gördüğüm gerçekler bunu doğrulamıyor. O zaman gördüğüm gerçeklerin ne olduğunu anlatmalıyım. Devlet yetkilileri gençlere güveniyor mu? Bu sorunun yanıtını bulmak için şu ölçütlerdeki tutumlara bakalım. Gençlerin politikayla ilgilenmeleri destekleniyor mu, köstekleniyor mu? Gençlerin istedikleri her kitabı okumaları destekleniyor mu, köstekleniyor mu? Gençlerin istedikleri konuyu tartışmaları destekleniyor mu, köstekleniyor mu? Gençlerin her düşünceyi araştırmaları destekleniyor mu, köstekleniyor mu? Gençlerin istedikleri düşünceleri benimsemeleri destekleniyor mu, köstekleniyor mu? Şimdiye kadar bir devlet yetkilisinin ağzından şu sözleri duyduk mu? Gençler, politika demek yönetim sanatı demektir. Bir ülkenin, bir toplumun iyi yönetilmesi için herkesin o yönetime katılması gerekir. Bu da herkesin politika yapmasıyla sağlanır. Bir ülkede demokrasi ancak böyle sağlanır. Onun için de gençlerin politika ile ilgilenmesi, o ülkenin gelişmesi için, o ülkenin demokrasisi için kesin bir zorunluluktur. Ülkemizin daha iyi yönetilmesi için, daha iyi bir geleceğe hazırlanması için siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Hangi işi yaparsanız yapınız, ülkenin daha iyi yönetilmesi demek olan politika ile ilgilenmeniz gerekir. Onun için de sizden politika ile ilgilenmenizi bekliyoruz. Sizden politika ile ilgilenerek kendinizi gelecekteki görevlerinizi hazırlamanızı bekliyoruz. Ülkemizde hoşgörüyü yerleştirmek için, herkesin düşünce ve söz hakkına saygı gösterilmesini sağlamak için politika ile ilgileniniz. Politik çalışmaların düzeyinin yükselmesi, politikacı niteliğinin saygınlaşması için hepinizin politika ile ilgilenmesi gereklidir. Gençler, sizden bunu bekliyoruz. İçinizde böyle sözler duyan oldu mu bilmiyorum. Ben duymadım. Ama şu sözleri çok duydum. Kuşkusuz siz de duydunuz. Gençler, politika bir çirkeftir. Sakın ona bulaşmayın. Biz nasılsa bulaştık, siz bize bakmayın. Siz kendi işinizi iyi yapmaya bakın. Sapık düşüncelere kapılmayın. Gençlerin politikaya kapılması nasıl felaketler getirmiştir, hep gördük. Gençleri kandıranlar, onları kendi amaçlarına alet edenler vardır. Onları iyi tanıyın, onları dinlemeyin. Sakın politikaya bulaşmayın. 12 Eylül döneminin asker sivil sözcüleri hep bu temayı işlediler. Peki, politika bir çirkefse, bu seçkin şahsiyetlerin o çirkefte ne işleri vardı? Kimse ilgilenmezse çirkef nasıl temizlenirdi? Politika demek, yönetim sanatı demek değil miydi? Nasıl olurdu da bir ülkeyi yönetmek çirkef olurdu? Bu nasıl bir çirkefti ki oraya geçen bir türlü bırakmak istemiyor. Orada kalmak için kendince uygun gördüğü her yola başvuruyordu. Yoksa politika bir çirkeftir derken ellerine geçirdikleri o yetkileri bırakmamanın dolaylı bir mücadelesini mi veriyorlardı? Gençlerin o mücadeleye katılmasından korkuyorlar mıydı? Sanırım böyleydi, sanırım böyledir. Onun için de gençlerin politika ile ilgilenmeleri hem vatandaşlık haklarını kullanmalarıdır hem de o seçkin şahsiyetleri yakınlandıkları çirkeften kurtarmak için verilmesi gereken kesin bir uğraştır. Devlet yetkilileri gençlere güveniyor mu diye sormuştuk. Yanıt bulmadık mı? Biz bulduk. Bulmadık diyenler varsa diğer ölçütleri de düşünsünler. Biz bulduk. Gerçekte devlet yetkilileri gençlere hem de hiç güvenmiyorlar. Öğretmenler gençlere güveniyor mu? Bu sorunun yanıtını bulmak için de şu ölçütlere bakalım. Öğretmen öğrencisine sadece bilgi mi aktarıyor, verdiği bilgiyi tartışmaya açıyor mu? Öğretmen öğrencisinden sadece verdiği bilgiyi mi istiyor, konunun yorumunu mu bekliyor? Öğretmen öğrencisini bilgi deposu yapmayı mı amaçlıyor, kültürel gelişmeye mi yöneltiyor? Öğretmen suskun, konuşmayan, tartışmayan öğrencisini mi seviyor, konuşan, tartışan, karşı çıkmaya cesareti olan öğrencisini mi seviyor? Öğretmen öğrencisini sınav sonuçlarına göre mi değerlendiriyor, kişilik yapısıyla, bilginin kültüre dönüşme durumuyla, yetileriyle mi değerlendiriyor? Ölçütlerimizin birinci seçeneği karşımıza ezberci öğrenim duran öğrenci kalıbını benimseyen öğretmen tipini çıkartıyor. Ölçütlerin ikinci seçeneği ise dinamik öğrenim, katılımcı öğrenci yapısını benimseyen öğretmen tipini belirliyor. Her iki tip öğretmen de var. Bu konuda belirleyici etken kuşkusuz tek değil. Öğretmenin kişiliğinden gelişimine, öğrenimini nasıl değerlendirdiğinden dünya görüşüne kadar pek çok etken, öğretmenin öğrencisine karşı davranışını belirliyor. Bu davranışlar da böylesine ikili bir şemaya oturamaz ama biz biraz kolayına kaçarak olayı netleştirmek istedik. Birinci tip öğretmen, öğrencisine genelde insana güvenmiyor. İkinci tip öğretmen ise öğrencisine genelde de insana güveniyor. Öğretmenlerle siyasal iktidarın ilişkisi nasıl? Bu konuya bir göz atarken yaptığımız sadece bir göz at mıdır? Öğretmenlerin siyasal iktidarla ilişkilerine bakmadan doğruyu bulamayız. Siyasal iktidar özelinde Milli Eğitim Bakanlığı demektir. Siyasal iktidar öğretmenleri çok sıkı bir biçimde denetliyor. Çünkü siyasal iktidarın gençlere bakışı kesin bir denetim alanında tutma. Siyasal iktidar gençlere güvenmiyor. Bu nedenle gençleri sadece bilgi depolanan insanlar olarak görmek istiyor.